Ayrım 24. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 234. Yeni Dünyalara. Savaş sonrasının en çetin 3 yılını, 1919, 1920, 1921 yıllarını Salzburg'a saplanıp kalarak geçirmiş, dünyayı bir daha görebilmek umudunu büsbütün yitirmiştim. Savaştan sonra çöküş, yabancı ülkelerde her Alman'a ya da Almanca yazana karşı duyulan kin, paramızın değerinin müthiş düşmesi, ülkenin dar çevresinde ömür boyunca yaşamaya mahkumluğu önceden kabul ettirmişti. Ama işler yoluna girdi. Yine doyasıya yemek yeniliyordu. Yazı masası başında rahata kavuşulmuştu. Soygun ve ayaklanma olmamıştı. Yaşamanın tadı gelmişti. İnsanoğlu kendi gücünü sezmekteydi. Gençlik yıllarının isteklerini yine bir deneyip ufka doğru şöyle bir yollanmak nasıl olurdu? Çok uzaklara yolculuğu düşünmek için erkendi ama İtalya yakın ülkeydi. 8 ya da 10 saatlik bir yolculuktu. Bir göze alınamaz mıydı? Sınırın ötesindekilerin gözünde Avusturyalı can düşmanı sayılıyordu ama biz hiç böyle bir duygu beslememiştik. Çirkin bir davranışla geri çevrilmeye, eski dostları güç duruma düşürmemiş olmak için görmezlikten gelmeye katlanmaya değer miydi? Ben bunları göze aldım ve bir öğle üzeri sınırın ötesine yollandım. Akşama Verona'ya vardım ve bir otele gittim. Uzatılan kağıdı doldurdum. Kağıdı okuyan kapı görevlisi, milliyethanesinde Austrarico sözcüğünü okuyunca şaşırdı. Ve siz Avusturyalı mısınız diye sordu. Şimdi kapıyı gösterecek diye geçirdim aklımdan. Ama evet yanıtını verince adamcağız ah sonunda barış diye pek sevindi. Bu ilk selamlayış savaş sırasında beslediğimiz bir duygunun yeni bir doğrulamasıydı. Bütün o kim propagandaları ve kışkırtmalar yalnızca aydınlar arasında kısa ömürlü bir çılgınlığa yol açmıştı. Ama Avrupa'nın asıl kitlelerine asla fazla bir etkisi dokunmamıştı. Babacan kapıcı 15 dakika sonra odama gelmiş, bir isteğim olup olmadığını sormuştu. Bu arada İtalyancamı da hayranlıkla övmüştü. Ayrılırken iki eski dost gibi el sıkışmıştık. Ertesi gün Milano'daydım. Katedrale yine uğradım ve dehlizlerinde dolaştım. Sevimli ve müzikli İtalyancayı yine duymak, bütün sokaklarda kendini güvende görmek ve yabancı şeylerden eski bir alışkanlıkla hoşlanmak beni rahatlatıyordu. Önünden geçtiğim büyük bir yapıda Corriere della Sera tabelasını okumuştum. Bu gazetenin yazı işlerinde eski dostum Borges'in önemli bir yeri olduğu aklıma geliverdi. Onunla Viyana ve Berlin'de Graf Kayserling ve Benno Geiger'in de katılmış olduğu zevkli bazı akşamlar geçirmiş, düşünce alışverişinde bulunmuştuk. İtalya'nın en iyi ve ateşli yazarlarından biri, gençlik üzerine olağanüstü etkili bir kalem sahibi olarak Werther'in acılarının çevirmeni olmasına ve Alman felsefesine çok bağlılığına karşın, savaş sırasında Almanya ve Avusturya'ya karşı sert çıkışlar yapmış ve sonraları araları açılan Mussolini ile omuz omuza savaşı körüklemişti. Eski bir arkadaşımı karşı yanda ve bir müdahaleci olarak görmek bütün savaş boyunca bana çok acı geldiydi. Böyle bir düşmanı yine görmek isteğim iyice fazlalaşmıştı. Ama kapıdan çevrilecek duruma düşmek niyetinde değildim yine de. Bundan ötürü otelin adresini yazdığım bir kartımı bırakmakla yetindim. Ama daha merdiveni inmemiştim ki canlı yüzü sevinçten parlayan biri, Borges'in ta kendisi arkamdan koşup yetişti. 5 dakika sonra her zamanki gibi dostça hatta daha da iştenlikle söyleşiye dalmıştık. Bu savaştan o da çok şey öğrenmiş, sınırın iki yakasındaki bizlerin her zamandan daha çok yakınlaştığını anlamıştı. Her yerde böyle oldu. Floransa'da eski dostlarımdan ressam Albert Stranga sokakta üstüme atılıp öyle şiddetli kucakladı ki yanımda bulunan ve onu tanımayan karım bu sakallı yabancının canıma kıyacağını sanıp korktu. Her şey eskisi gibiydi, hatta daha da içtendi. Rahat bir soluk aldım. Savaş gömülmüştü. Savaş geçip gitmişti. Hayır, savaş geçip gitmemişti ama yalnızca bizler bunu böyle sanıyorduk. Saflığımızdan kendimizi aldatıyor ve kişisel kucaklaşmalarımızla dünya durumunu birbirine karıştırıyorduk. Ama bu aldanışımızın utanılacak bir yanı yoktu. Çünkü politikacılar, iktisatçılar, bankacılar da bizden daha az aldanmış değildi. O yılların ekonomik durumunda görülen aldatıcı düzelişi, sağlamlık, yorgunluğu da hoşnutluk sanmışlardı. Gerçekte ise savaş yer değiştirmişti. Ulusal alandan toplumsal yapıya geçmişti. Daha ilk günlerde tanıklık ettiğim bir olayın taşıdığı geniş anlamı ancak sonraları kavramışımdır. O tarihte biz Avusturyalıların İtalyan politikası üzerine bütün bilgisi, savaşın getirdiği düş kırıklığı yüzünden keskin sosyalist hatta bolşevik eğilimlerin belirmeye başladığıydı. Hemen her duvarda tebeşir ya da kömürle yazılmış çarpık çurpuk bir Viva Lenin görülürdü. Bir de Mussolini adlı bir sosyalist önderin savaş sırasında partiden ayrılıp bir başka karşı örgüt kurduğunu duymuştuk. Ama bu biçim haberler aldırmazlıkla karşılanırdı. Böyle önemsiz bir topluluğun elinden ne gelirdi? O tarihte her ülkede böyle 3-5 yardakçı bir araya gelmişti. Baltık'ta çeteciler yürüyüş yapıyor, Ren bölgesinde ve Baviera'da ayrılıkçı gruplar ortaya çıkıyordu. Her yerde gösteriler ve hükümete karşı ayaklanmalar oluyor, hemen hepsi bastırılıyordu. Garibaldicilerin kırmızı gömlekleri yerine karalar giyen bu faşistlerin, Avrupa'nın yarınki gelişmesinde önemli bir etkisi olacağını kimse aklına getirmemişti. Ama benim sıradan bir sözcük diye baktığım bu faşist deyimi Venedik'te bir anlam kazandı. Sevgili Kanallar kentine Milano'dan henüz varmıştım. Görünürlerde ne hamal ne gondol vardı. Ellerini caka ile ceplerine sokmuş işçiler ve tren memurları aylak aylak dolaşıyordu. Oldukça ağır iki bavulumu güçlükle taşıyabildiğimden yardım arayan gözlerle çevreme bakındım ve yaşlıca bir beye nerede hamal bulabileceğimi sordum. Adam özür diler gibi kötü günde geldiniz yanıtını verdi. Hoş bizde böyle günler sıklaştı. Yine bir genel grev var. Neden grev yapıldığını bilmiyordum ama sormadım. Böyle şeylere Avusturya'dan alışkındık. Bizim sosyal demokratlar da bu çok sert çözüm yolunu aleyhlerinde olsa da yararlanmasını pek beceremeden sıkça kullanırlardı. Bavullarımı sürüklemekten başka çarem yoktu. Sonunda arka kanallardan birinde bir gondolcunun kaçamak ve aceleyle işaret ettiğini gördüm. Adam beni ve bavullarımı aldı. Grev kırıcısına sallanan yumrukların arasından süzülerek yarım saat sonra otele vardım. Çoğu dükkanın kepenkleri inikti. Kahvelerde kimsecikler yoktu. Yalnızca kalabalık bir işçi grubu olağanüstü bir şey beklermiş gibi kemerler altında öbek öbek toplanmıştı. Ben de onlarla bir süre bekledim. Sonra olay birden patlak verdi. Bir yan sokaktan çıkan bir sürü genç bizden yana yürüdü. Daha yerinde bir deyimle uygun adımlarla yaklaştı. İyi düzenliydiler. Metnini pek anlamadığım bir şarkıyı iyi çalışılmış bir uyumla söylüyorlardı. Bunun faşistlerin gençlik marşı olduğunu sonradan öğrendim. Kendilerinden 100 kat kalabalık olan topluluk üstlerine atılmaya vakit bulamadan sopalarını havada sallayarak koşar adım geçip gittiler. Bu küçük ama iyi düzenlenmiş topluluğun gözü pek ve gerçekten korkusuz yürüyüşü öyle hızlı olmuştu ki ötekiler bu meydan okumayı ancak onlar gözden kaybolduktan sonra fark edebildi. Bunun üzerine öfkeyle bir araya toplanıp yumruk salladılar ama geç kalmışlardı. Küçük saldırı grubu çoktan uzaklaşmıştı. Gözle edinilen izlenimler her zaman daha inandırıcıdır. Uzaktan uzağa masal saydığım ve hemen hiçbir bilgim bulunmayan faşizmin gerçek bir yanı olduğunu, bir bakıma da çok iyi yönetildiğini, kararlı ve gözü pek delikanlıları körü körüne sürüklediğini işte o gün ilk olarak öğrendim. Omuz silkerek bu gençleri aşağılayan ve kiralık çete diye boş veren, Fra Diavola'larını alaya alan Floransalı ve Romalı yaşlı dostlarımın görüşüne o günden sonra katılmadım. İç yüzlerini anlamak için Popola d'Italia'nın birkaç sayısını aldım. Mussolini'nin keskin ve az sözcüklü üslubunun biçimliliğinde Marcus alanında rastladığım saldırgan gençlerin kararlılığı vardı. Bu savaşın bir yıl geçmeden nasıl genişleyeceğini o gün elbette sezmemiştim. Ama burada ve her yerde bir savaşın patlak vereceğini ve bizim barış sandığımızın barış olmaktan henüz pek uzak bulunduğunu o andan sonra anlamıştım. Bu olay benim için ilk uyarıydı. Avrupa'mızın dıştan dışa yatışmış görünen yüzeyinin altında tehlikeli akımlar kaynıyordu. İkinci uyarı da gelmekte gecikmedi. Yolculuk isteğine yine kendimi kaptırmış olarak o yaz Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki Westerland'a gitmeyi aklıma koymuştum. O günlerde Almanya gezisinin bir Avusturyalı için güçlendirici bir yanı vardı. Mark bizim sıfırı tüketmiş krona karşı gerçekten iyi tutunmuştu ve ekonomik sağlamlaşmada iyi gelişmeler var gibiydi. Trenler dakikası dakikasına bir şaşmazlıkla işliyordu. Oteller tertemizdi. Demir yolunun sağlı sollu her iki yanında yeni evler, yeni fabrikalar yükseliyordu. Savaştan önceki yıllarda hiç hoşlanılmayan o kusursuz ve sessiz düzen yeniden görünür, o kargaşa içinde yine istenir olmuştu. Gerçi havada bir gerilim vardı. Çünkü bütün ülke Cenova ve Rapallo görüşmelerinin sonucunu bekliyordu. Almanların eski düşmanlarının yanında ilk olarak eşit konumda katıldığı bu görüşmelerin savaşın yükünü hafifleteceği ya da hiç değilse gerçek bir anlaşmanın ilk adımları olacağı umuluyordu. Avrupa tarihi için böylesine anlamlarla yüklü bu görüşmelerin yöneticisi benim eski dostum Rathenau'dan başkası değildi. Onun örgütlenme tekniğindeki büyük ustalığı savaş sırasında iyice ortaya çıkmıştı. Alman ekonomisinin en zayıf yanının ham madde bulmak olduğunu savaşın daha ilk saatlerinde anlamış, ileri görüşüyle bütün sistemi hiç geciktirmeden merkezleştirmişti. Savaştan sonra eski düşmanların karşısına diplomatik alanda Dışişleri Bakanı olarak çıkacak deneyimli ve zeki kişilerin en uygununu seçmek gerekince Rathenau'dan başkası elbette düşünülemezdi. Berlin'de ona çekinerek telefon ettim. Dönemin yazgısına yeni bir biçim verecek bir insanı rahatsız ettiğimi düşünüyordum. Telefonun öteki ucundaki ses, "Evet, pek güç," dedi. "Şu sıra dostluğu göreve kurban etmek gerekiyor. Ama her dakikayı değerlendirmeyi bilen tekniğiyle yine de bir buluşma olanağı yarattı. Bazı elçiliklere birer kartvizit bırakacağından Grünwald'da yarım saat kadar otomobille dolaşacaktı. En iyisi hemen ona gitmemdi. Bu otomobil gezisinde yarım saatçik görüşmüş olurduk. Düşüncelerini derleyip toparlamaktaki başarısı konudan konuya şaşırtıcı bir kolaylıkla geçebilme ustalığı sayesinde otomobilde ya da trende odasındaymışçasına kusursuz ve derinliğine konuşabilirdi gerçekten. Karşıma çıkan fırsatı kaçırmak istemedim. Onun da politikaya karışmamış ve kendisine yıllardır hep dostça bağlanmış birine içini dökebilmekten hoşlandığını sanıyorum. Uzun uzun konuştuk. Övülmeyi biraz seven Rathenau'nun Alman dışişleri makamını hiç de isteyerek ve gönül rahatlığıyla üstüne almadığına tanıklık edebilirim. O bu görevin şu sıra üstesinden gelinemeyeceğini ve ancak yarım yamalak bir başarı sağlanabileceğini önceden bilmekteydi. Olsa olsa önemsiz bir iki hak sağlanabilirdi. Ama gerçekten bir barış, açık yürekli bir buluşma henüz umulamazdı. Rathenau 10 yıla kadar belki diyordu ama yalnız bizim değil herkesin de kötüye gitmemesi koşuluyla ancak. Önce şu eski kuşak diplomasi alanından uzaklaştırılmalı ve generaller de genel yerlerde sessiz duran anıtlar olmaktan öteye geçmemeli. Yahudi olmanın yüklediği iki kat sorumluluğunu çok iyi biliyordu. Bir görevi böylesine kuşkucu olarak ve düşüne taşına üzerine alan adama tarihte pek az rastlanmıştır. Çünkü o kendisinin değil, ancak zamanın bu görevin üstesinden gelebileceğini ve bunun tehlikelerini biliyordu. Hiç de hoş olmayan ateşkes sağlama görevini yüklenmiş Erzberger öldürüleli beri, oysa Ludendorff yabancı ülkelere gizlice savuşup o görevden kaçmıştı. Rathenau, uzlaşma öncüsü bir kişi olarak kendisini de benzeri bir alın yazısının beklediğine inanıyordu. Evlenmemişti, çocuğu yoktu. Çok içine kapanıktı. Bu durumda tehlikeden korkmaması gerektiğini söylerdi. Kendisini korusun diye onu uyaracak yüreklilik de bende yoktu. Rathenau'nun Rapallo'daki görevini o zamanın koşullarına göre eşsiz bir başarıyla yaptığı bugün tarihsel bir gerçektir. en küçük bir uygun andan yararlanabilmekteki eşsiz yeteneği, geniş dünya görüşü ve büyüleyici kişiliği çok işine yaradı. Ama yenilgiye uğramış Alman ulusuna yenilmediğini, pazarlığın ve gerçek davranmanın her türünün ulusal bir ihanet olduğunu durmamacasına yinelemekle memlekette rağbet göreceğini sananların sayısı artmıştı. Gizli dernekler, eşcinsel olanlar, Cumhuriyet'in o dönemdeki yöneticilerinin sandığından daha güçlüydü. Bu yöneticilerin öyle bir özgürlük anlayışı vardı ki, Almanya'daki özgürlüğün köküne kibrit suyu dökmek isteyenlere göz yumuyorlardı. Kente döndüğümüzde bakanlık önünde onunla vedalaştım. Bu ayrılışın ebedi olacağını nereden bilirdim? Birlikte otomobille dolaştığımız o yolun, katillerin pusuya yattığı yol olduğunu sonradan fotoğraflardan anladım. O feci tarih sahnesine tanıklık etmemiş olmam bir rastlantıdır. Almanya'da ve Avrupa'da felaketlerin başlangıcı olan o acıklı olayı bu yüzden daha heyecanla ve daha derinden hissedebildim. O günlerde Westerland'deydim. Yüzlerce tatilci kumsalda şen ve tasasız denize giriyordu. Franz Ferdinand'ın öldürülmesinin duyulduğu gündeki gibi yazın tadını çıkarıp orkestrayı dinliyorlardı. Beyaz yırtıcı kuşları andıran gazete dağıtıcıları, Walter Rathenau öldürüldü diye bağırışarak ansızın gezinti yoluna doluşuverdiler. Bir panik başlayıvermiş ve bütün ülkeyi sarsmıştı. Mark birden düştü, durdurulamıyordu. Artık her şey çılgın sayılarla, milyarlarla ifade ediliyordu. Gerçek cadılar töreni şimdi başlıyor, paranın değeri düştükçe düşüyordu. Bizim Avusturya kronunun 1'e 15 bin gibi akla sığmaz düşüşü bile bunun yanında basit bir çocuk oyunu kalırdı. Bunu ayrıntıları ve inanılmaz yanlarıyla anlatabilmek için kocaman bir kitap yazmak gerekirdi. Böyle bir kitabı günümüz insanları bir masal sanırdı. Öyle günler gördüm ki sabah 50 bin marka aldığım gazete için akşamüstü 100 bin ödemem gerekti. Yabancı parası bozduracaklar bunu saat saat yapıyordu. Çünkü saat 4'te 3'te aldığının çok daha fazlasını, saat 6'da ise 60 dakika öncekinden daha çoğunu alıyordu. Söz gelişi, bir yıl üzerinde çalıştığım bir yapıtın müsveddesini yayın evine gönderirken sağlamı almak için ilk 10 bin kopyanın parasını hemen ödemesini istiyordum. Ama çek elime ulaşıncaya kadar para yine öyle bir düşüyordu ki bir hafta önce kitabı postalamak için verdiğimi güç karşılıyordu. Tramvayda bilet parası olarak milyonlar ödeniyor, kağıt paralar devlet bankasından bankalara kamyonla taşınıyordu. Aradan 2 hafta geçmeden 100 bin marklık bir banknot yağmur oluğunda bulunuyordu da kimse dönüp bakmıyordu. Bir dilenci bile burun kıvırıp atıveriyordu. Bir ayakkabı bağı, bir zamanlar bir çift ayakkabıya verilecek para ödeniyordu. Hayır hayır, içinde 2000 çift ayakkabı bulunan bir mağazadan daha değerli olmuştu. Kırık bir pencerenin onarımına ödenen para, bir zamanlar bütün bir evin değerini karşılardı. Bir tek kitabın parasıyla eskiden 100 makinelik koca bir basım evi satın alınırdı. 100 dolara, Kurfürstendamm'da 6 katlı bir sürü yapı satın alınabilirdi. Bir el arabasına ödenen parayla eskiden bir fabrika alınırdı. Limanda unutulmuş bir sandık sabun bulan oğlanlar, her gün bir kalıp sabun satarak aylarca otomobille oradan oraya dolaşıp prensler gibi yaşarken, bir zamanın varlıklı kişileri olan ana babaları bir lokma ekmek için el açar durumdaydı. Hamallar bankerliğe başlıyor ve her tür yabancı para üzerine spekülasyon yapıyorlardı. Ama bütün bunların en büyük vurgunları vuran dev kişi Hugo Stinnes yükseliyordu. Mark'ın hızlı düşmesinden yararlanıp kredi hacmini alabildiğine genişletiyor, kömür ocakları ve gemiler, fabrikalar ve deste deste hisse senetleri, saraylar ve çiftlikler, sözün kısası neyi bulursa satın alıyordu. Aslında bütün bunları sıfır karşılığı ele geçiriyordu. Çünkü her aldığının tutarı, her yeni borcu hemen sıfıra düşüyordu. Çok geçmeden Almanya'nın 1/4'ü onun eline geçti. Göze çarpan başarılardan her zaman başı dönmüş olan Almanlar onu büyük bir deha sanıp çılgınca alkışlıyorlardı. Orada burada dolaşan binlerce işsiz, lüks otomobillerle caddelerden geçen ve koca bir tramvayı kibrit kutusuymuş gibi satın alıveren vurgunculara ve yabancılara yumruk sallıyordu. Biraz okuyup yazması olan herkes alım-satım işlerine ve kapkaççılığa dalmıştı. Kazanıyorlardı ama içlerinde tuhaf bir duygu vardı. Görünmez bir elin devleti borçlarından ve yükümlülüklerinden kurtarmak için bu kargaşayı bilerek düzenlediğini düşünüyorlardı. Tarihi oldukça bildiğimi sanırım ama böyle bir deliliğe, böylesine dev boyutta tarihin hiçbir sayfasında rastlamış değilimdir. Bütün değerler değişmişti. Hem de yalnız maddi olanları değil, devletin bütün buyrukları alaya alınıyor, hiçbir geleneğe, hiçbir ahlak kuralına saygı beslenmiyordu. Berlin bir Babil kulesi olmaktaydı. Barlar, panayır yerleri, meyhaneler mantar gibi bitiveriyordu. Avusturya'da gördüklerimiz bu karmaşanın çok ürkek, ılımlı bir başlangıcıydı yalnızca. Çünkü Almanlar sapıklıklarda da bütün sertliklerini ve yöntemlerini kullanmaktaydı. Makyajlı delikanlılar, Kurfürstendamm boyunca kırıta kırıta geziniyorlardı. Hem de yalnız profesyonelleri değil, hemen her liseli biraz para kazanma peşindeydi. Loş bar köşelerinde bakanlık müsteşarları ve çok ünlü iş adamları hiç utanıp sıkılmadan sarhoş denizcilere kırıtıyordu. Berlin'de yapılan o eşcinsellerin balolarındakine benzer sefahat alemlerine eski Roma'da bile rastlanmazdı. Bu balolarda kadın kılığında yüzlerce erkek ve erkek giysili yüzlerce kadın polisin hoşgörülü bakışları önünde dans ederdi. Bir tür çılgınlık, bütün değerler düşerken burjuvaları, yani o ana değin en az bozulmuş olanları yakalıyordu. Genç kızlar cinsel sapıklıkla övünüyordu. O yıllarda bir Berlin okulunda bir genç kızın hala kızlık kuşkusu altında kalması kadar utanç verici bir şey yoktu. Herkes bir serüven anlatmak hevesindeydi. Bu serüven ne kadar tuhaf olursa o kadar iyiydi. Ama bu aşırı şehvet düşkünlüğün en iğrenç yanı, gerçekten müthiş uzaklığıydı. Paranın değerinin hızla düşmesiyle patlak veren Alman çılgınlıkları aslında aşırı bir öykünmeydi. Terli toplu ve orta halli aile kızlarının iki yana dümdüz ayrılmış saçları sımsıkı taralı erkek başından daha çok sevdiği ve kremalı elma pastasını sert içkiden daha hoş bulduğu çok belliydi. Bütün ulusun bu aşırı kızışmışlıktan ve enflasyon ipi üstünde her gün yapılan sinir bozucu cambazlıklardan bıktığı her yerde göze çarpıyordu. Savaş yorgunu bu ulusun düzeni, dinginliği, güveni ve rahatlığı özlediği belliydi. Halk cumhuriyetten gizli gizli nefret ediyordu. Ama bu başıboş özgürlüğe baskı yapılıyor diye değil, tam tersi dizginler aşırı gevşetildi diye. O karanlık ayları ve yılları yaşamış, acı çekmiş, canı yanmış olanlar, bunların bir karşılığının, korkunç bir tepkisinin de geleceğini seziyorlardı. Alman ulusunu bu kargaşalığa itmiş olanlar da, elde saat, memleket işleri ne kadar kötü giderse bizim işler o kadar parlak olur diye gülümsüyorlardı. Bekledikleri saatin çalacağını biliyorlardı. O tarihte hiçbir önemi olmayan Hitler'den çok Ludendorff'un çevresinde bir karşı ayaklanma açıkça seçilmeye başlamıştı. Apoletleri sökülmüş olan subaylar gizli birliklerde toplanıyor, biriktirdiği 5-10 kuruşları elden gitmiş küçük burjuvalar yavaş yavaş birleşiyordu. Kurulu bir düzen sözü verecek her işaretin arkasından gitmeye hazırdılar. Alman Cumhuriyeti'nin en büyük felaketi, ulusa ve hatta kendi düşmanlarına özgürlük vermesi olmuştur. Çünkü kurulu düzenden çok hoşlanan Alman ulusu, özgürlüğüne kavuşunca ne yapacağını şaşırdı ve bunu elinden almak isteyenleri sabırsızlıkla bekler oldu. 24. ayrım sonu, sayfa 242.